Ayrım 59, Loch Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 550. Loch Conte Reynard, Don Salvara ve birkaç siyah cegete beraber diz çöküp heykeli kaldırmaya uğraştılar. Sophia kaşlarını çatarak onları birkaç saniye seyretti, sonra da önüne çıkanları itip kakarak kocasının bulunduğu kenardan tuttu. ''Ben gidip Dük'ü bulacağım.'' dedi Vorchenza. ''Onu olup bitenlerden haberdar edeceğim.'' Bunun ardından galeriyi hızla geçti. ''Sekiz kişiyle bunun altından kalkabiliriz.'' dedi Reinhard. ''Ama işimiz hiç de kolay olmayacak. Çıkmamız gereken epey basamak var.'' Hep beraber düşe kalka heykeli bir kat yukarı çıkardılar. O galeri katında bekleyen daha başka siyah ceketliler de vardı. ''Tüm heykelleri bulun.'' diye bağırdı Reinhard. ''Her birine sekiz adam. Onları bulun ve gök bahçeye taşıyın. Yolunuza kim çıkarsa Dük'ün adına itip geçin ve tanrılar aşkına heykelleri düşürmeyin.'' Çok geçmeden asker ekipleri uğraşıp didinerek ve sövüp sayarak komutanlarının arkasından diğer heykelleri de taşıyordu. Loch soluk soluğa ve kanter içinde kalmıştı. Diğerleri de ondan daha iyi durumda sayılmazdı. ''Ya bu şey kollarımızdayken patlarsa?'' diye homurdandı siyah ceketlerden biri. ''Önce ellerimiz yanar.'' dedi Sophia harcadığı çabadan kıpkırmızı kesilmiş bir suratla. ''Sonra altı adım bile atamadan bilincimizi yitirip yere yığılırız ve hımbıllaşırız. Bu da hiç işimize gelmez değil mi?'' Şöleni arkalarında bırakarak son galeriye ve onun ötesine ulaştılar. Onlar hizmet koridorlarından zar zor geçerlerken muhafızlar ve hizmetkarlar da kendilerini sağa sola atarak önlerinden çekildiler. Kuzgun yuvasının en tepesinde bulunan geniş bir mermer merdiven, yarı transparan dış duvarların içinde bir sarmal çizerek gök bahçeye kadar çıkıyordu. Onlar sarmalları birbiri ardına tırmanırken Kamor'un tamamı etraflarında fırıl fırıl döndü. Tepede koyu renkli tuhaf şekiller asılı duruyordu. Bunların gök bahçeden aşağı sarkan ve dışarıdaki rüzgarın etkisiyle sallanan sarmaşıklar olduğunu anlayana kadar Loch'un onlara birkaç saniye bakması gerekti. Siyah ceketlilerce kovalanan ve uşaklarca azarlanan düzinelerce çocuk yanlarından koşarak geçip gitti. Nihayet merdiven çatıdaki bahçeye açıldı. Geldikleri yer bir bahçeden ziyade minyatür bir ormana benziyordu. Zeytin ağaçları, portakal ağaçları ve zümrüt yeşili yapraklara sahip hışırtılı simyasal melezler mor renkli bulutsuz gökyüzünün altındaki sıcak rüzgarda yavaşça salınıyordu. ''Kahrolası sarnıç nerede?'' diye sordu Loch. ''Buraya daha önce hiç gelmedim.''
''Bahçenin doğu kenarında.'' dedi Lorenzo. ''Eskiden burada oyun oynardım.''
Sarnıcı bir salkım söğüdün sarkık yapraklarının altında buldular. Yuvarlak gölet tıpkı Dona Vorchenza'nın söylediği gibi 4,5 metre genişliğindeydi. Grup hiç vakit kaybetmeden heykeli suya attı. Sıçrattığı suyla iki siyah ceketliği sırılsıklam eden heykel arkasında beyaz renkli bulanık bir bulut bırakarak hızla battı ve sert bir tangırtıyla sarnıcın dibine çarptı. Diğer üç heykel de teker teker onun üstüne atıldı. Ta ki dördü de artık bulanık olan suların altında kalana ve gök bahçe siyah ceketlilerle dolana dek.
''Şimdi ne olacak?'' dedi Loch nefes nefese.
''Şimdi çatıyı boşaltacağız.'' dedi Dona Sophia. ''Orada çok büyük miktarda öcü taşı var. Suya batsalar bile hiç kimsenin o heykellere yaklaşmasını istemem. En azından birkaç saat geçene kadar.''
Çatıdaki herkes kadının teklifine seve seve uydu. 6. Kısım. Dona Vorchenza, kuzgun yuvasının en üst galerisinde onlarla bir kez daha buluştuğunda sahtefer yeni yeni çöküyordu. Atacan kuleleri saran harikulade renk cümbüşü, yolcu platformunun yüksek kapısından ucu ucuna görülebiliyordu. Etraflarında kızılca kıyamet koparken sağa sola koşuşturan siyah ceketliler çarptıkları donlardan ve donalardan özür dileyip duruyorlardı.
''Bu resmen savaş demek.'' dedi Vorchenza. Salvaralar, Loch, Conte ve Reinhard yaşlı kadının etrafında toplandıklarında.
''Böyle bir girişim toplu suikasttan bile beter. Tanrılar aşkına. Nico Vante şu anda gece camını topluyor Stephen. Anlaşılan yoğun bir gece geçireceksin.''
''Gece yarıcılar ne olacak?'' diye sordu yüzbaşı.
''Hepsini buradan çıkar.'' dedi Vorchenza. ''Çabucak ve sessizce onları sabır sarayında topla ve bir kavgaya hazır beklet. Nico Vante en çok nerede işe yarayacaklarına karar verdiğinde onları oraya yollarım.'' Efendi bela diye devam etti. Yaptıkların için sana minnettarız. Bu davranışın sana çok daha iyi bir gözle bakılmasını sağlayacak. Ama artık mesele hallolduğuna göre seni korumalar eşliğinde Kehrivarcam'a göndereceğim. Hala bir tutsaksın fakat bazı konforları hak ettin.
Hadi oradan dedi Lok, bana bundan fazlasını borçlusun. Razza bana ait.
Razza dedi Dona Borcenza, artık Kamor'un en azılı suçlusu. Dük onu bir böcek gibi ezmeye niyetleniyor. Tüm mekanlarına girilecek ve yüzen mezar altı üst edilecek.
Sizi gidi ahmaklar diye aykırdı Lok. Razza dürüst vatandaşlara hükmetmiyor, onları sadece kullanıyor. Yüzen mezar bomboş. Biz burada konuşurken Razza kaçmaya hazırlanıyor. Kapa olmayı hiç istemedi. Sadece o makamı kullanarak Barsavi'yi avucuna düşürmek ve Kamor'un soylularını ortadan kaldırmak istedi.
Razza hakkında nasıl bu kadar çok şey biliyorsun efendi bela?
Razza kendisine hala gri kral dediği zamanlarda Kapa Barsavi'yi kandırmasına yardım etmem için beni zorladı. Anlaşmamıza göre iş bittikten sonra beni bırakacaktı ama beni de aldattı. Dostlarımdan üçünü öldürüp parama el koydu.
''Parana mı el koydu?'' dedi Don Lorenzo bir elini yumruk yaparak. ''Herhalde paranıza demek istedin.''
''Evet'' dedi Lok. ''Ayrıca Dona de Mar'dan, Don Javaris'ten ve Felluciyalardan aldıklarıma da toplam 40.000 şilinden fazla, yani koca bir servet. Razza onu benden çaldı. Paranın artık bende olmadığını söylerken yalan konuşmuyordum.''
''Öyleyse pazarlık kozu olarak kullanabileceğin hiçbir şeyin yok.'' dedi Dona Vorcenza.
Paranın artık bende olmadığını söyledim, yerini bilmediğimi değil dedi Lok. Razza benden çaldıklarını Barsavi'nin servetine ekleyerek şehirden kaçırmak için paraları hazırladı. Onunla bağlı büyücünün ücretini ödeyecekti.
Öyleyse bize yerini söyle dedi Dona Vorcenza.
Razza bana ait dedi Lok. Beni aşağı indirip serbest bırakacaksınız. Razza üç dostumu öldürdü ve onun kahrolası kalbini sökmeye kararlıyım. Bu fırsat için Kamor'daki tüm Akdemir'i feda ederim.
Bu şehirde sadece birkaç gümüş sikke çaldılar diye pek çok adamın asılmışlığı var dedi Dona Vorcenza. Ve sen on binlerce tam şilin çaldıktan sonra serbest bırakılmak istiyorsun. Hiç sanmıyorum.
Bu bir karar anı Dona Vorcenza dedi Lok. Parayı geri almak istiyor musun? Size yerini söyleyebilirim. Barsavi'nin hatırı sayılır olması gereken servetiyle beraber onu nerede bulabileceğinizi açıklayabilirim. Karşılığında tek isteğim Razza. Beni serbest bırakacaksın ve ben de gidip seni ve diğer tüm soyluları ortadan kaldırmayı deneyen adamı öldüreceğim. Mantıklı davran. Artık hepiniz çehremi ve sesimi bildiğinize göre eski kariyerime dönecek halim yok. En azından bu şehirde.
Haddini aşıyorsun.
Kapa Razza'nın kuzgun yuvasını tüm şehri hımbıllaştırmaya yetecek kadar öcü taşıyla doldurmasını Kamor'un örümceği mi önledi? Hayır, bunu yapan Kamor'un belasıydı. Buradaki her erkek, kadın ve çocuk benim yufka yürekliliğim sayesinde hala hayatta. Sen işini doğru düzgün yaptın diye değil, bana borçlusun Vorcenza, bana bir şeref borcun var. Razza'yı bana verirsen borcunu ödemekle kalmayacak, parayı da alacaksın.
Vorcenza onu suyu dondurabilecek kadar soğuk bir bakış attı. Doğru, sana bir şeref borcum var efendi bela dedi en sonunda. Düke ve akranlarıma verdiğin hizmetler karşılığında serbestsin ve Razza'ya bizden önce ulaşabilirsen o da senindir. Ama ulaşamazsan senden özür dileyecek değilim. Ayrıca faaliyetlerine devam edersen ve yollarımız tekrar kesişirse seni yargısız infaz ettiririm.
Adil bir karar. Bu arada bir kılıca ihtiyacım olacak dedi Lok. Neredeyse unutuyordum.
Yüzbaşı Reynard epek kemerini çözüp genç adama atarak Lok'u şaşırttı.
Onu kanla ıslatmaya bak dedi ve benden selam söyle.
Dedi Dona Vorcenza.
Lok kemeri Meragio'nun mavi renkli fevkalade pantolonunun beline bağlarken.
Para nerede?
Kamor'un dişlerinin kuzeyindeki özel rıhtımlarda üç tane bok mavnası var dedi Lok. Bilirsiniz ya, şehrin tüm çöpünü ve dışkısını alıp kuzeydeki sahalara götürürler.
Elbette dedi Dona Vorcenza.
Razza servetini onlardan birine saklamış dedi Lok. Bariz sebeplerden dolayı kat kat muşambaya sarılı tahta sandıkların içine. Kamor'dan kaçtıktan sonra Mavna ile kuzeyde buluşmayı ve hazineyi orada boşaltmayı planlıyormuş.
Paranın tamamı o bok yığınlarının altında.
Bu çok saçma dedi Donna Vorchenza.
Cevabımın kulağa hoş geleceğini söylemedim dedi Locke. Bir düşün, bir para zulasını aramak isteyeceğin en son yer neresidir?
Hangi mavna?
Bilmiyorum dedi Locke. Tek bildiğim üçünden birinde oldu.
Vorchenza dönüp Reynard'a bir göz attı. Eh dedi yüzbaşı, tanrılar erbaşları boşuna icat etmediler.
Ha siktir dedi Locke boğazındaki bir düğümü yutkunarak. Aman inandırıcı ol diye içinden geçirdi. Hem de çok. Donna Vorchenza bu mesele henüz sona ermedi.
Gene ne var?
Gemiler, mavnalar, kaçış. Bir süredir düşünüyordum. Şahinci bıçağımın altında yatarken tuhaf tuhaf espriler yaptı. Benimle alay ediyordu. Neden bahsettiğini ancak şimdi anlayabildim. O veba gemisi var ya, tatmin. Onu batırmak zorundasın.
Niyeymiş?
Gemi Anatolius'un dedi Locke. Şahinci'ye göre Anatolius eskiden Demir Deniz'de korsanlık yapmış. Bir bağlı büyücü tutmak ve Kamor'a dönüp intikamını almak için servet toplamış. Tatmin onun gemisiymiş. Ama Anatolius ona binip kaçmayı planlamıyormuş. Şehri kuzeyden terk edip Angevin'den yukarı çıkacakmış.
Bu ne anlama geliyor?
Şahinci bir yedek plana dair ipuçları veriyordu dedi Locke. Yedek plan işte o veba gemisi. Gemide ceset falan yok Donna Vorchenza. Çekirdek bir mürettebatı var. Dükün gul yabanileri gibi kara fısıltıyı sağ atlatmış adamlardan oluşan bir mürettebat. Ambarı da hayvanlarla dolu. Keçiler, koyunlar, eşekler. Şahinci'nin edepsizlik yaptığını sanıyordum ama bir düşünün.
Hayvanlar fısıltıyı taşıyabilir dedi Reynard.
Evet dedi Locke, hastalıktan ölmezler ama onu pekala bize bulaştırabilirler. O kahrolası gemiyi batır Donna Vorchenza. Ratsan'ın indireceği ikinci darbe bu. Eğer soyluları ortadan kaldıramadığını öğrenirse intikamını bütün şehirden almayı deneyebilir. Buna son şansı gözüyle bakabilir.
Delilik bu diye fısıldadı Donna Vorchenza. Yine de kısmen aklı yatmışa benziyordu.
Anatolius çocuklar dahil olmak üzere Kamor'un tüm soylularını öldürmeye çalıştı. O bir deli kehribarcam komitesi. Hüsrana nasıl tepki verir sanıyorsun? Tek yapması gereken şey adamlarının o gemiyi iskeleye yanaştırmasını ve hayvanları salıvermesini sağlamak. Ya da bir mancınıkla şehre birkaç koyun atarlar olur biter. O kahrolasıca gemiyi batır.
Efendi bela dedi Donna Vorchenza, bu kadar açgözlü bir hırsız için nedense çok yumuşak bir kalbim var.
Ben isimsiz 13.'nün, madrabaz bekçinin, veli nimetin yeminli bir müridiyim dedi Locke. Ben bir rahibim. Bu kuledeki insanları sırf şehrimin ölümünü seyretmek için kurtarmadım. Başka bir sebepten değilse bile adet yerini bulsun diye o gemiyi batır Donna Vorchenza, sana yalvarıyorum.
Kadın yarımay biçimli gözlük camlarının üstünden onu süzdü. Ardından Reynard'a doğru döndü.
Yüzbaşı dedi yavaşça, yolcu platformundaki fener istasyonuna git, tersaneye ve tortuluğa mesaj yolla.
Yaşlı kadın ellerini karnının üstünde kavuşturup iç geçirdi. Benim yetkimle ve Dük Niko Vantel'in adıyla tatmini batırın, sağ kalıp kıyıya ulaşmaya çalışan herkesi de vurun.
Locke huzurla iç geçirdi. Teşekkürler Donna Vorchenza. Şimdi asansörüm.
Asansörün efendi bela. Şeref borcumu ödeyerek hiç vakit kaybetmeden sana bir tane hazırlatacağım. Adamlarım onu bulmadan önce Kaparazza'ya denk gelirsem tanrılar sana güç versinler.
Seni özleyeceğim Donna Vorchenza dedi Locke. Tabii sizi de Lord'um ve Lady'm Salvara. Servetinizin çoğunu boka batırdığım için özür dilerim. Umarım buna rağmen dost kalabiliriz.
''Bir daha evimize adım atarsan'' dedi Sofia, ''laboratuvarımın bir demirbaşı olup çıkarsın.''
7. Kısım. Kuzgun yuvasının yolcu platformunda çakan mavi ışık, sahteferin değişken parıltısında bile sabır sarayının tepesindeki ileti istasyonundan görülecek kadar belirgindi. Sinyal fenerlerinin önündeki kapaklar saniyeler içinde hızla açılıp kapandı. Mesaj binlerce şenlikçinin başlarının üzerindeki boşluğu kat etti ve hedeflerine, tersaneye, güney iğnesine, tortuluğa ulaştı.
''Vay babanın kemiği'' dedi güney iğnesinin en ucundaki kulede duran nöbetçi çavuş. Adam çakan ışıkları doğru sayıp saymadı da merak ederek gözlerini kırpıştırdı. Kural dışı şarap tulumunu suçluluk duyarak sandalyesinin altına soktu.
''Çavuşum'' dedi daha genç silah arkadaşı, ''o gemide bir şeyler oluyor.''
Eski limanın açıklarında tatmin iskele tarafına doğru yavaş yavaş dönüyor, provasının ve ana direklerinin üstünde yelkenleri açmaya hazırlanan denizciler görülebiliyordu. Güvertede hareket eden düzinelerce küçük şekil hem sarı fenerlerin hem de sahte ferin ışığıyla aydınlanıyordu.
''Demir alıyor komutanım, denize açılacak. Tüm bu insanlar da nereden çıktı?'' dedi daha genç gözcü.
''Bilmiyorum'' dedi çavuş ''ama sinyal verildi. O siyah kaltağı batıracaklar.''
Tortuluğun çevresinde parlak turuncu ışık noktaları belirmeye başladı. Her bir mancınık kulesinde faaliyete hazır olduğunu göstermeye yarayan acil durum gaz yağı fenerleri vardı. Tersanede davullar çalınıyor, kent boyunca değişimler günü kalabalıklarının alçak mırıltıları arasından ıslıklar yükseliyordu. Kıyıdaki mancınıklardan biri yankılı bir çatırtıyla ateş açtı. Havadaki bulanık bir gölgeden ibaret olan kaya hedefini birkaç metreye ıskaladı ve firkateynin sancak tarafında bembeyaz bir su sütununu kaldırdı. Bir sonraki mancınıktan fırlayarak havada bir yay çizen turuncu beyaz ateş topu hipnotize edici bir alev bayrağı gibi bir anlığına gökte asılı durdu. Sonra da güney iğnesindeki gözcülerin huşu dolu bakışları arasında tatminin güvertesine çarpıp alevden kollarla her yöne uzandı. Adamlar telaşla sağa sola kaçıştılar. Bazılarının alev aldığı oldukça açıktı. İçlerinden biri geminin yanından atladı ve tıpkı bir su birikintisine fırlatılan bir kor parçası gibi denize çarptı.
''Tanrılar aşkına bu ateş yağı'' dedi genç gözcü. ''Onu su bile söndürmez.''
''Eh pişmiş eti köpek balıkları bile sever'' dedi çavuş gevrek gevrek gülerek. ''Zavallı piç kuruları.''
Firkateynin yan tarafına çarpan bir kaya ahşap trabzanları kırıp etrafa tahta parçaları saçtı. Çığlık çığlığa savrulan tayfalar güverteye yığılıp kaldılar. Mürettebatın alevleri kontrol altına almak için sergilediği hummalı çabalara rağmen yangın yelkenlere ve halat donanımına yayılıyordu. Başka bir ateş yağı fıçısı kıç güvertesinde patladı. Dümenin başındaki erkeklerle kadınlar beyaz alevlerden oluşan gürül gürül bir haleyle sarmalandılar. Çığlık atacak kadar bile zamanları olmadı. Kayalar gemiyi dövüp rüzgarda dalgalanan az sayıdaki yelkenini yırttı. Yangın pruvaya, kıça ve orta bölüme doğru kontrolsüzce yayıldı. Turuncu, kırmızı ve beyaz renkli alevden parmaklar güvertelerde gezinip yine çeşitli renklerdeki duman sütunlarıyla beraber göğe yükseldi. Bir düzine mancınığın menzilindeki silahsız ve neredeyse hareketsiz fırkatayının en ufak şansı bile yoktu. Kuzgun yuvasından gelen sinyalin 5 dakika sonrasında tatmin bir cenaze ateşinden farksızdı. Altındaki sular kıpkırmızı bir ayna gibi dalgalanırken batmakta olan gemi kırmızı beyaz bir alev dağına dönüşmüştü. Kıyıya konuşlanan okçular yüzerek kaçmaya çalışabilecek kazazedeleri vurmaya hazırdılar. Fakat öyle biri çıkmadı. Yangından, sudan ve körfezin derinliklerinde yüzen şeylerden oklara fırsat kalmadı. 8. Kısım. Luciana Anatolius, gri kral, Kamor kapası, soyunun yaşayan son üyesi o sırada yüzen mezarın üst güvertesinde cellat rüzgarının dalgalandırdığı ipek tenteleri ve sahteferin ürkütücü parıltısını yansıtan karanlık göğün altında tek başına durarak gemisinin yanışını seyrediyordu. Kızıl alevler göz bebeklerinden yansırken gözlerini hiç kırpmadan batıya baktı. Sonra bakışlarını yanıp sönen mavi ve kırmızı ışıkların görülebildiği, fakat soluk beyaz bir dumanın semaya yükselmediği ışıl ışıl kuzgun yuvasına doğru çevirdi. Yüzen mezarın güvertesinde tek başına dikilirken yüreğinin en çok arzuladığı şey bu olmasına rağmen tek bir damla gözyaşı bile dökmedi. Sharon ile Ryza'nın da ağlamayacağını söyledi kendi kendine. Annesi ile babası da ağlamazdı, hatta ağlamamışlardı. Barsavi'nin adamları gecenin bir yarısı kapıyı kırdıklarında babası hizmetçileri Gisella'nın onu ve küçük ikizleri yanına alıp arka kapıdan kaçmasına yetecek kadar uzun bir süre ailesini korumaya çalışırken can verdiğinde tek bir damla gözyaşı bile dökmemişlerdi. Tatmin gözlerinin önünde yansa bile Luciano zihninde yine 13 yaşındaydı. Bahçenin karanlığında koşturuyor, tanıdık patikalardan düşe kalka geçerken dallar yüzüne sürtüyor, yanaklarından aşağı sıcak yaşlar akıyordu.
Arkalarındaki villada bıçaklar inip kalkıyor, küçük bir çocuk ağlayarak annesine sesleniyordu, ta ki ağlaması ansızın kesilene dek.
"Asla unutmayacağız," demişti Raiza, onları Talişam'a götüren geminin karanlık ambarında.
"Asla unutmayacağız değil mi Luciano?"
Kız ufacık elini onunkinin içinde sımsıkı yumruk yapmıştı. Sherry'nin diğer tarafında huzursuzca uyuyor, uykusunda mırıldanıp ağlıyordu.
"Asla unutmayacağız," karşılığını vermişti Luciano, "ve geri döneceğiz. Sana söz veriyorum, bir gün geri döneceğiz."
Şimdi Barsavi'nin Camor'daki kalesinin güvertesinde duruyordu ve gemisi eski limanın sularını kan kırmızısına boyarken elinden hiçbir şey gelmiyordu.
"Caparazza!"
Arkasından çekingen bir ses yükseldi. Aşağıdaki galerilerden bir adam taht salonunda kumar oynamayı adet edinmiş gruba mensup bir Rom köpeği çıka geldi. Luciano yavaşça o tarafa döndü.
"Caparazza, bu az önce geldi. Sahtefer kesicilerinden biriyle. Kül düşünü adamın biri ona bir tirin verip bunu hemen sana getirmesini söylemiş Haşmet Meab."
Adam bez bir çuvalı havaya kaldırdı. Çuvalın üstüne siyah renkli kaba harflerle Razza yazılmıştı. Mürekkep hala ıslak gibiydi. Luciano çuvalı aldı ve bir el hareketiyle adamı başından savdı. Rom köpeği aceleyle çıkış koridoruna koşup gözden kayboldu. Efendisinin bakışlarında gördüğü ifade hiç hoşuna gitmemişti.
Camor kapısı çuvalı açtığında kendini bir akrep şahinin, kafası kesik bir akrep şahinin leşine bakarken buldu.
Çuvalı ters çevirerek içindekilerin güverteye düşmesini sağladı. Vestris'in kellesiyle gövdesi sert bir şapırtıyla tahta kalaslara çarptı. Vücut parçalarının peşinden kana bulanmış bir parşömen sayfası yere kadar süzüldü. Luciano onu alıp açtı.
"Geliyoruz."
Luciano nota bir süre baktı. Aradan geçen zaman 5 saniyede olabilirdi, 5 dakikada. Sonunda onu buruşturup yere attı. Not güverteye çarpıp Vestris'in donuk bakışlı gözlerine kadar yuvarlandı.
"Geliyorlarsa buyursunlar, gelsinler de. Son şahsi borcunu da ödedikten sonra kaçmak için yeterince zamanı olacaktı."
59. ayrımın sonu. Sayfa 560.